Eski insanlar güneşe taparlarmış. Onları en çok korkutan doğa olaylarından birinin güneş tutulması olması bu yüzden. Güneş ansızın kararıp bir hayalete dönüştüğünde, gündüzü gece yapan o tuhaf loşluk sarsıcı bir dehşet yaratırmış. Güneş ya kaybolursa diye. Çünkü güneş yoksa hayat yok. İnsanlığın en eski hikayesi güneş. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Çok iyi hatırlıyorum. Bir defasında Bodrum'un kavurucu sıcağında baby oil'la güneşlendim. 3-5 kez solaryuma girmişliğim var. Sırf üşendiğim için geceler boyu makyajımı silmeden uyudum. Bir hevesle satın aldığım kremleri, tonikleri çekmece köşelerinde eskittim. Düşünüyorum da 20'li yaşlarım, hatta 30'lar, cildimi hor görmekle geçmiş. Oysa ergenliği bile dertsiz tasasız atlatmış biriyim. Neredeyse hiç sorun yaratmamış, beni hiç üzmemiş cildime layık olmayı öğrenmem yıllar sürdü. 20'ler, 30'lar epey geride kaldı. Çoktandır göğsümü ve omuzlarımı kaplayan çiller gibi yüzümdeki çizgilerin de duygulardan ve geçen yıllardan çok güneşin bıraktığı izler olduğunu biliyorum. Bu yaşımda hayretle fark ediyorum. Cildimin hikayesi önemli ölçüde güneşle kurduğum ilişkinin hikayesi. Sonunu düşünmeden sere serpe yaşanmış, geriye epey pişmanlık bırakmış bir ilişki. Cilt, ten, deri. Üç kelimenin de sözlük anlamı aynı, vücudun dış yüzeyi. Oysa kullanım biçimleri çoğu zaman tam da aynı şeyi anlatmadıklarını gösteriyor. Mesela esmerlik, beyazlık üzerinden bir tanım yaparken beyaz tenli diyoruz ama beyaz derili dediğimizde derinin rengiyle beraber ırksal bir durum da ifade edilmiş oluyor. Burada küçük bir parantez açıp şunu belirtmek istiyorum. Farklı ten renkleri insan derisinin güneşle kurduğu ilişkinin evrimsel bir sonucu. Bir başka deyişle ırk dediğimiz şey sosyal ve kültürel bir olgu olmanın ötesinde fazla anlam taşımıyor. Deri sözcüğü bir yandan ırk kavramı gibi bilimsel doğruluğu tartışmaya açık, dediğim gibi sosyal ve kültürel, soyut bir olguyu nitelemek için kullanılıyor. Ama bir yandan da üç sözcük içinde en somut anlamlara karşılık düşen o. Deri hastalıkları diyoruz mesela. Cilt hastalıklarına da aşinayız ama ten hastalıkları diyen yok. Benzer şekilde cilt bakımı yaptırıyoruz, deri bakımı değil. Ten bakımı hiç değil. Deri ne kadar tıbbi ise cilt de o kadar kozmetik. Ten ise çoğu kez hem deriden hem ciltten ayrı duruyor. Vücudun dış yüzeyi tanımını aşıp daha derine işleyen, bir duyudan çok duygu çağrışımı uyandıran bir kavram ten. Tensel zevkler duyuyoruz mesela ya da korkudan tenimiz ürperiyor. Duygular bazen birer renk olup derimizde beliriyor. Utanınca kulaklarımıza kadar kızarıyoruz. Korkudan betimiz benzimiz sararıyor. Bazen öyle öfkeleniyoruz ki ateş basıyor. Lafın gelişi değil, duygunun şiddetiyle gerçekten ısınıyor derimiz. Avuçlarımız terliyor, elimiz ayağımız buz kesiyor, tüylerimiz diken diken oluyor. Duygu dünyamızda olup bitenler, bedenimizi dünyadan ayıran derimizin üzerinde görünür, hissedilir hale geliyor. Bir yandan derimiz üzerinden dünyaya mesajlar veriyoruz, bir yandan da dünyaya onunla temas ediyor, onun aracılığıyla bilgi topluyoruz. Sıcağı soğuğu, zevki acıyı, alnımızı kaşındıran tek bir saç telinden omzumuza konan kelebeğe, yüzümüzü ısıran rüzgardan saç diplerimizi gevşeten güneşe dünyayı onunla tecrübe ediyoruz. Bizi birbirimizden ayıran, her birimizi eşsiz kılan hem genetik mirasımız hem hayat tecrübelerimiz. Yalnızca bize ait ve benzersiz olan parmak izimizde olduğu gibi. Parmak uçlarımızın derisi. Biz dünya ile buluşmadan çok önce ta anne karnında şekillenmeye koyuluyor. Biliyor musunuz, dokunmaya ana rahminde başlıyoruz. Bu yüzden herkesin parmak izi birbirinden farklı. Tek yumurta ikizlerinin bile. Vücudun en büyük organı deri. Ortalama ölçülere sahip bir insanın derisi halı gibi açılıp yayılacak olsa 2 metrekare alan kaplıyor. Yalnızca en büyük değil, aynı zamanda en ağır organ. Mesela 70 kiloluk bir insan derisi yaklaşık 10 kilo çekiyor. Dünya ile aramızdaki koruyucu bariyer o. Yıkanabilir, esnek, kendini onarma, hatta kendini baştan yenileme becerisine sahip. Yaklaşık 4 haftada bir deri değiştiriyoruz. Bu değişimi gözle görmek için etrafımıza bakmamız yeterli. Masanın, sehpanın üzerinde, kitaplık raflarında, bilgisayar klavyesinde, kıyıda köşede biriken tozun çoğu biziz. Ev tozu dediğimiz şey büyük oranda durmaksızın döktüğümüz deri parçacıkları. Gittiğimiz her yerde pul pul dökülen derimizden izler bırakıyor. Bir bakıma yaşarken toza dönüşüyoruz. Derinin kalınlığı vücudun farklı anatomik bölgelerine göre değişiyor. En ince olduğu yer göz kapakları. Burada yarım milim bile değil. En kalın olduğu bölgeler ise ortalama 4-5 milimli ayak tabanları ve avuç içleri. Derinin en üst tabakasının adı epidermis. Antik Yunanca'da epi, üzerinde anlamına geliyor. Dermis, deri demek. Epidermis, deriyi oluşturan 3 tabakanın en incesi ama göründüğünden daha dayanıklı. Onu dayanıklı kılan, ismi hiç yabancı gelmeyen bir madde, keratin. Epidermisin büyük kısmı keratin üreten 3 hücrelerden oluşuyor. Keratin sözcüğünün kökeni de antik Yunanca ve anlamı boynuz. Neden derseniz, hayvanların boynuzlarını oluşturan başlıca madde keratin. Yalnızca boynuzlarda değil, toynaklar, pençeler, gagalar ve kuş tüyleri gibi çeşitli dokulara sertlik veren bir protein türü bu. İnsan vücudunda ise derinin yanı sıra tırnaklarda ve saçlarda bulunuyor. Şampuanlara ve ojelere keratin katılmasının sebebi bu. Saç tellerini ve tırnakları sağlamlaştırmak için. Keratin üreten hücreler epidermisin en alt tabakasında oluşuyor. Bu hücreler 3-4 haftalık bir süreçte yapılarını değiştirerek derinin üst kısmına doğru yol almaya başlıyor ve keratinle dolu birer ölü olarak yüzeye ulaşıyorlar. Kısacası derimizin en dış kısmı tümüyle ölü hücrelerden meydana geliyor. Epidermis ile yağ dokusundan oluşan deri altının arasında ise dermis adı verilen orta tabaka yer alıyor. Kan ve lenf damarları, sinir bağları, kıl kökleri, ter ve yağ bezleriyle duyu hücrelerinin bulunduğu yer burası. Bir başka özelliği daha var. Dermis tabakasının neredeyse %80'ini oluşturan madde, cilde sıkılığını, esnekliğini ve nem tutma kapasitesini veren kolajen. Keratin gibi başka yapısal protein kolajen, hem yaşla hem çevresel unsurlara bağlı olarak gitgide azalıyor. Zamanın ve güneşin bıraktığı izler, kırışıklıklar mesela cildin dermis tabakasında meydana geliyor. Uzayın akla hayale sığmaz sonsuzluğunu, yıldızları, gezegenleri, kara delikleri, meteor yağmurlarını düşündüğümde içimi ürperten duyguların çok benzerini dünyanın geçmişini hayal ettiğimde hissediyorum. Dünyanın milyonlarca yıl önceki halini, ilk insanları, Lucy'yi. Genç bir kadınmış Lucy. Boyu en fazla 1 metre, 30 kilo ya var ya yok. Kabile arkadaşlarının çoğu muhtemelen hayvanlara yem olmuş. Lucy'nin ise ormandaki yüksek bir ağacın tepesinden düştüğü tahmin ediliyor. Düşüp oracıkta ölmüş. Sonra aradan yıllar, asırlar, çağlar geçmiş. En az 3 milyon yıl. 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da çalışan iki paleoantropoloji uzmanı Donald Johnson ve Tom Gray uzun bir günün ardından kampa dönmeye hazırlanırken ağaçların gölgesinde sessiz sedasız akan sığ bir derenin kıyısında bir kemik fosiline rastlamışlar. Onları selamlamak ister gibi uzanmış duran bir hominin kemiğiymiş bu, insan soyunun en eski atalarından birine ait bir kol kemiği. Lucy'nin keşfi bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Onu bu denli önemli yapan iskeletin neredeyse yarısının eksiksiz halde bulunmuş olması. Hem de insanlık tarihinin en eski kalıntılarına sahip coğrafyasında, insanlığın doğduğu yer diye anılan Etiyopya'nın Afar bölgesinde. Johnson ve Gray tarihi keşfi kutlarken gece boyunca Beatles şarkıları dinlemişler. En çok da Lucy in the Sky with Diamonds'ı. En eski, en meşhur atamızın aldığı isim bu yüzden Lucy. Lucy'den geriye kalanlar önemli sorulara cevaplar sağlamış. Lucy'nin iskelet yapısı eski insanların 3 milyon yıldan çok daha önce iki ayak üzerinde yürümeye başladığına işaret ediyor. İki ayak üzerinde yürümek, insan olmayı tanımlayan en belirgin fiziksel niteliklerden biri ve evrim tarihinde önemli sonuçları var. Aletler yapıp kullanmaktan, el işaretleriyle iletişim kurmaya kadar insan soyunun gelişimini sağlayan bir takım temel beceriler, insanların ayağa kalkması ve böylece ellerin serbest kalmasıyla mümkün olmuş. Bunlar bir yana, iki ayak üzerine kalkmanın belki de en şaşırtıcı sonuçlarından biri, insan derisinin hikayesini de değiştirmiş olması. En eski atalarımızın bedenleri kürkle kaplıymış. Türlü iklimsel dalgalanmalar sebebiyle, hayat serin ve gölgeli ormanların sınırlarını aşıp, kızgın Afrika güneşi altında uzanan geniş çayırlara, savanalara yayıldığında, insan vücudunda önemli bir evrimsel değişim gerçekleşmiş. Yiyecek ve su bulabilmek için savanada uzun mesafeler kat etmek zorundaymış insanlar. Özellikle de hayvanların en hareketsiz, en uyuşuk halde olduğu gündüz saatlerinin sıcağında yürüyerek, koşarak avlanırken. İki ayak üzerinde olmanın avantajlarından biri, vücudun daha az kısmının güneşe maruz kalması olmuş. Yine de kalın bir kürkle kaplıyken sıcakta hareket edebilmek hiç kolay olmasa gerek. Evrimin özünü oluşturan başlıca özelliklerden biri, türlerin çevresel ihtiyaçlara uygun nitelikler kazanması. Yeni koşullara adapte olabilmek için insan vücudunda gerçekleşen bu değişim gibi zaman içinde güneşten korunabilsin diye vücudun yalnızca tepesi kürklü kalmış. Daha kolay serinleyebilmek içinse kürkün geri kalanı neredeyse tamamen dökülmüş. Böylece insan derisi güneşle buluşmuş. Tüysüzleşme ile aynı dönemde belirdiği düşünülen bir başka fiziksel özellik daha var. Ter bezleri. Deri yüzeyinden su kaybederek serinleyebilen tek memeli türü insan. Her birimizin vücudunda ortalama 3 milyon ter bezi bulunuyor. Güneş altında var olmayı başarmanın bir başka sonucu da bu. Güneş, yıl boyunca yakıp kavuran ekvator güneşi. Uzun süre maruz kalındığında hücre yapısına hasara uğratan yoğun ultraviyole ışınlarıyla yüklü. Güneşin bu yıkıcı etkisine karşı korunabilmek için eski insanların derisi bolca melanin üretmeye koyulmuş ve gitgide koyulaşmış. Derinin yanı sıra saç ve göz rengini de belirleyen bir tür biyolojik pigment melanin. Temel işlevi ultraviyole ışınlarını bloke etmek. Deride melanin yoğunluğu ne kadar fazlaysa rengi de o kadar koyu oluyor ve ultraviyole ışınlarına karşı korunaklı hale geliyor. Kısacası insanları güneşten koruyan ve hayatta kalmalarını sağlayan melanin zırhıyla kaplı koyu derileri olmuş. Ta ki Ekvator Afrika'sından ayrılıp kuzeye ve güneye doğru yüksek enlemlere göç etmeye başlayıncaya dek. Farklı enlemler demek, farklı yoğunlukta gün ışığı demek. Ekvatordan ne kadar uzaklaşırsak, gün ışığı yoğunluğu o ölçüde azalıyor. Bir başka deyişle, gün ışığının yani ultraviyole ışınlarının yoğunluğunu belirleyen unsur, coğrafi konum. İnsanlar göçlerle dünyanın farklı coğrafyalarına dağılıp, daha az gün ışığı alan yüksek enlemlerde yaşamaya başlayınca, yeni koşullarla birlikte yeni bir ihtiyaç baş göstermiş. D vitamini. D vitamini aslında bir vitamin değil, teknik olarak bir hormon. Vücudun fotosentezi çağrıştıran bir beceriyle üretebildiği hayati öneme sahip bir kimyasal. Deri güneşle buluştuğunda ortaya çıkan kimyasal bir reaksiyonun sonucu. Vücudun D vitamini üretebilmesi için mutlaka güneşe ihtiyacı var. Güneş ışınlarının deriye nüfuz edebilmesi ise deriye rengini veren melanin miktarına bağlı. Derideki melanin yoğunluğu ne kadar yüksekse, yani derinin rengi ne kadar koyuysa, ultraviyole ışınları o kadar az nüfuz edebiliyor. İnsanlar ekvatordan uzaklaşıp yüksek enlemlerde yaşamaya başlayınca, melanin zengini koyu derileri yeteri kadar D vitamini üretmelerini engellemiş. Bu sorun yeni bir evrimsel sürecin kapısını aralamış. Düşük yoğunluklu gün ışığı deriye mümkün olduğunca nüfuz edebilsin diye zaman içinde melanin miktarı azalmış ve derinin rengi açılmış. Ultraviyole ışınlarının coğrafi dağılımına bağlı olarak farklı renk tonları çıkmış ortaya. Kısacası beyaz ten, vücudun daha fazla D vitamini üretebilmesi için oluşan evrimsel bir sonuç. Evrimleşme çok yavaş gelişen bir olgu. Öyle ki kalıcı bir değişimin ortaya çıkması on binlerce hatta yüz binlerce yıl sürüyor. İnsanların nesiller boyu aynı coğrafyada yaşadığı ya da yavaş yer değiştirdiği zamanlarla bugünün dünyası çok farklı. Modern yaşam hız ve hareket demek. Bugün milyonlarca insan derilerinin melanin yapısına uyum göstermeyen coğrafi koşullarda hayatlarını sürdürüyor. Avrupa'da ve Amerika'da D vitamini eksikliğinin en çok siyah nüfusta görülmesi bu yüzden ama bu kadarla sınırlı değil. D vitamininin temel görevi vücudun kalsiyum ve fosfor emilimini sağlamak. Bu yüzden kemik ve diş sağlığı açısından hayati öneme sahip. D vitamini eksikliği denince akla gelen ilk hastalık, çocukluk çağında ortaya çıkan bir kemik hastalığı olan raşitizm. Ta antik çağda bile izine rastlanan çok eski bir hastalık bu. Yakın tarihte bir salgın haline gelişi ise gün ışığını bloke eden yoğun hava kirliliği altında, omuz omuza inşa edilmiş loş evlerde yaşamaya, ışıksız fabrikalarda çalışmaya mahkum milyonlarca insanı etkileyen sanayi devrimi yılları. O yılların koşulları tamamen kaybolmuş değil. Bugün halen hayatımızın büyük kısmı kapalı mekanlarda geçiyor. Çoğumuz şehirlerde yaşıyoruz. Şehir hayatı ise güneşi kesen hava kirliliği ve yüksek binalar demek. Tarım ve endüstri toplumlarına dönüştüğümüzden beri avcı toplayıcı atalarımızın D vitamini zengini, yaşama ve beslenme alışkanlıkları da yok olup gitti. Ekvatorda evrimleşmiş bir canlı türü olarak ihtiyaç duyduğumuz gün ışığının çok azıyla yetinmeye zorlanıyoruz. Sonuç, dünya nüfusunun en az yarısını etkilediği düşünülen küresel bir salgın, D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliğiyle bağlantılı hastalıklar listesi, kalp sağlığından kansere, MS'den diyabete hatta depresyona kadar uzayıp gidiyor. Son yıllarda tüm bunlara yeni bir başlık daha eklendi. COVID-19, korona. Koronavirüs halen bir şekilde gizemini korumakla birlikte D vitamini eksikliği olan kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğine, hatta ölüm riskini arttırdığına dikkat çekiyor uzmanlar. D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bir gerçek. Hatta o kadar eski bir bilgi ki bu, D vitamininin ne olduğu bilinmezken kullanılan tedavi yöntemlerinde bile karşımıza çıkıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri tüberküloz. Antibiyotikler keşfedilmeden çok önce sanatoryumlarda tedavi gören tüberküloz, yani verem hastalarına iki şey telkin edilirmiş. Bol güneş ve balık yağı. Güneşin faydası malum. Balık yağı ise D vitaminine sahip az sayıda besin kaynağından biri. Benzer şekilde D vitamini ile akciğer fonksiyonu arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma var. D vitamini eksikliği olanların grip, nezle, astım gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıklara kat be kat daha fazla yakalandığı belirlenmiş. Mevsimsel gripin gün ışığından mahrum kaldığımız sonbahar ve kış aylarında yayılması da ayrıca dikkate değer. Kısacası D vitamini düzeyi göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir konu. Özellikle kas ve kemik ağrıları, kronik yorgunluk ve depresyon gibi şikayetleri olanların D vitamini testi yaptırmaları öneriliyor. Bir başka öneri ise mümkünse her gün fırsat yaratıp güneşe çıkmak. Vücudumuz çok akıllı bir mekanizma. Aşırı dozda D vitamini takviyesi D vitamini zehirlenmesine yol açabiliyor mesela. Ama çok fazla güneşe maruz kalmanın böyle bir tehlikesi yok. Sakın yanlış anlaşılmasın, güneşe fazla maruz kalmanın başta deri kanseri olmak üzere birçok tehlikesi var. Ölümcül tehlikeleri var. Bu yüzden güvenli dozu bulmak çok mühim. Peki ne yapmak gerekiyor? Önerilen şu. Yıl boyunca ve özellikle ilkbahar yaz aylarında haftada en az 3-4 kez 15-20 dakika güneşlenmek. Ne zaman? Gün ortasında. Sabahın erken saatleri de güneşin alçalmaya başladığı akşamüstü saatleri de fayda sağlamıyor. Uzmanlar bir gölge kuralından söz ediyorlar. Güneş altında gölgemiz boyumuzdan kısaysa eğer zamanlama doğru. Vücudun yeterli miktarda D vitamini üretebilmesi için önemli bir kriter daha var. Güneşin deriye doğrudan temas etmesi gerekiyor. Arada ne cam pencere olacak ne giysiler. Plajdaymış gibi soyunup dökülmek şart değil ama vücudun en az %10'u çıplak halde güneşe açık olmalı. Eski insanlar güneşe taparlarmış. Onları en çok korkutan doğa olaylarından birinin güneş tutulması olması bu yüzden. Güneş ansızın kararıp bir hayalete dönüştüğünde, gündüzü gece yapan o tuhaf loşluk, sarsıcı bir dehşet yaratırmış. Güneş ya kaybolursa diye. Çünkü güneş yoksa hayat yok. İnsanlığın en eski hikayesi güneş. Eskiyi en çok kokularla hatırlayan zihnimde güneşin de bir kokusu var. Damağımda deniz tadı, güneş yağının parfümü, geç bir yaz saatinin altın serpintili ışığı, tenime dost bir güneşin mutlu kokusu, mutlu hatırası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.